bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Paris Düşerken 1. Cilt İlya Ehrenburg Sosyal Yayınları 6. Basım Ağustos 1996 Çeviren Atilla Tokatlıoğlu Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Sabahat Bozkurt 1. Bölüm Sayfa 5 Andre'nin atölyesi Church Midi sokağındaydı. Eski bir sokaktı burası. Sokağı çepeçevre saran binalar bir kömür yığını gibi simsiyah ve kirliydiler. Evlerin panjurları bile bu karanlığa boyun eğmişlerdi. Sokak sağlı sollu antikacı dükkanlarıyla doluydu. Bu dükkanlarda ölçülü ve sıkıcı, yaşlı adamlar, tüysüz sakalsız ihtiyarlar bir yığın eski püsküyü satmaya uğraşırlardı. Mesidor stili yazı masaları, tahtadan oyulmuş tombul tombul melekler, Çin paraları, nar çiçeği renkli kolyeler, madalyonlar. Sokağın köşesinde sigara içen köpek yazılı bir tabela, bu tabelanın hemen altında da bir kahve vardı. İçeride fox cinsi bir av köpeği, dişlerinin arasında ezdiği bir ağızlıkla sigara içiyor, müşterileri eğlendiriyordu. Karşı kaldırımda, biraz ötede Henriette Joseph'in lokantası vardı. Bilmeli ki etli kuru fasulyeyi kimse Joseph'in kadar lezzetli yapamazdı. Henry hep mahzene kendisi iner, toz toprak arasından bir şişe şarap çıkarır, hesabı hep taştan bir yaz bozun üzerine yazar. Hep neşelidir ve dilini şapırdatarak karısının yaptığı yemeklere övgüler yağdırır. Yemeğini yiyip çıkan müşteriye de güler yüzle uğurlar. Lokantanın yanı başında kunduracının küçücük dükkanı vardır. 60'ını çoktan geçmiş bu ihtiyar, bir yandan pençe yapar, bir yandan kendi kendine şarkı mırıldanır. Sosikoki namur. Kunduracıyı çiçekçi dükkanı izler. Vitrini kasım patları, şeboylarla doludur. Sahibesi kupkuru, temiz bir ihtiyardır. Kapısının önüne astığı bir tabelaya, her sabah çıkıp o gün anılacak, kutlanacak Aziz'in adını yazar. Bu sokakta kaldırımların üstüne tebeşirle yazı yazarlar hep. Cennet diye yazarlar mesela, İtalya diye yazarlar. Ve bu kaldırımların üzerinde küçük çocuklar kaydırak oynar. Sabahları bıyıklı satıcı kadınlar el arabalarını sürükleyerek sokaktan geçerler. Hançerlerinin olanca gücüyle bağırırlar. Portakal var, domates var. Sonra sıra eskiciye gelir. Varlığını sokak sakinlerine duyurmak için nereden bulduğu belli olmayan uyduruk bir boruyla seslenir. Ona parçalanmış yelekler, leşi çıkmış pamuk yastıklar getirirler. Akşam üzeri güneşin batmasına yakın sokak çalgıcıları çıkarlar ortaya. Keman çalarlar, laterna çalarlar, şarkı söylerler. Çalışları da söyleyişleri de kötüdür. Üst katlardan para atılır onlara. Ama evlerin içi sessizdir. Biraz loş, enti püften eşyalarla dolu odalardır bunlar. Ve bu odalardaki bütün eskilere bir çocuğa bakar gibi ihtimam gösterilir. Koltukların üzerlerinde örtüler vardır. Büfelerde kırıkları yapıştırılmış fincanlar, bardaklar görürsünüz. Ev halkından biri üşütüp de aksırmaya başlasa ona hemen ıhlamur içirirler ya da sıcak şarap verirler. Bazen de hardal yakısı hazırlarlar. Romatizmalı olanlara sızılarını dindirsin diye olmadık ilaçlı sular kaynatılır. Bu semtte kediler ordu halinde gezerler. Evlerin, dükkanların içi, vitrinler hep bu besli ve tombul hayvanlar tarafından işgal edilmiştir. Sokak asıl güneşin battığı sırada çok güzelleşir. O zaman her şey mavileşir, usta bir ressamın kalemiyle çizilmiş gibi olur. İşte Andre'nin atölyesi bu semtte, bu sokakta, bir binanın en üst katındaydı. Alabildiğine güzel bir manzarası vardı. Bina damları, yine damlar, hep damlar. çalkantılı bir denizi andırırcasına kurulmuş, tuğlalardan yaratılmış bir okyanus. Ve damların üstünde binaların bacalarından ince ince savrulan dumanlar. Uzakta, hayli uzakta da portakal sarısına bürünmüş kargaşalı bir parlaklık halinde Eyfel Kulesi. Atölyenin içi çok dardı. İnsan rahatlıkla dönemezdi. Oraya buraya gelişi güzel bırakılmış çerçeveler, boya tüpleri, bir ayağı kırılmış topal iskemleler, yıpranmış ayakkabılar atölyeyi doldurmuştu. Bütün bu eşyalar sanki oraya konmamış bir ağaç gibi yerden bitivermişlerdi. Bu haliyle atölye bazen baharda henüz yeşeren bir koruluğu andırıyordu. Güneş içeriye vurduğunda çoğunlukla böyle oluyordu. O zaman Andre farkında olmadan keyiflenir, nasıl olup da bu kadar beceriksiz şarkı söylediğine şaşarak kendi kendine enayi şarkılar mırıldanırdı. Atölye bazen de solup giden bir orman kılığına giriverirdi. İçerideki her şey bakır rengine bürünür, koyulaşır, canlılığını kaybederdi. Bu atölyenin sahibi bir ağaca benzerdi. Uzun, ağır ve sessiz bir adamdı. Andre sabah erkenden çalışmaya başlardı. Çoğunlukla damları çizer ve natürmort çalışırdı. Papatyaların, lahanaların, şişelerin resimlerini yapardı. Akşama doğru kocaman piposunu sütürerek sokaklarda dolaşırdı. Bazen bir sinemaya girer, Mickey'nin soytarılıklarını eğlenerek seyreder, sonra eve döner uyurdu. 32 yaşındaydı. Ama dünyayı ilk delikanlılığını yaşayan bir çocuğun şaşkın gözleriyle seyrediyordu. Daha şimdiden ondan olgun bir sanatçı diye söz ediliyordu. Oysa Andre kendisini henüz çalışmaya başlamış bir insan olarak görüyordu. Vaktinden önce gelmiş bir bahar günüydü ve Andre kasım patlarını resimliyordu. Kapı çalındığı zaman doğruldu. Atölyeyi gürültüye boğarak Pierre girdi içeriye. Çok kolay ve bol konuşan bir adamdı Pierre. O anlatırken Andre dalgın gülümsüyor, gözlerini bir türlü tuvalden ayıramıyordu. Tuvale döktüğü sarı rengin gereğinden fazla kaçtığını yeni fark etmişti. Pierre, Andre'nin yanında ufacık kalıyordu. Bir kuş gibi hareketliydi. Esmer bir adamdı. Uzun kolları, kocaman kocaman gözleri, genizden gelen boğuk bir sesi vardı. Boya kaplarının çerçevelerin arasında sanki zıplıyor ve durmaksızın konuşuyordu. Pierre inşaat mühendisiydi, tiyatro hastasıydı. Eskiden şiir yazmayı da denemişti. Takma adla bir kitapçık bile yayınlamıştı. Çok kolay aşık oluyordu ve bu yüzden intiharı düşünecek kadar acı çekiyordu. Ama aslında hayata bağlı adamdı. Hayatı düşkünlüklerine rağmen seviyordu. Çabuk etki altında kalıyordu. Öyle ki dostları onu hiç beklenmedik davranışlara sürükleyebiliyorlardı. Bir gün kahvenin birinde kralcı bir müzisyen tanımıştı. O sıralarda Paris'te meclise karşı büyük bir antipati vardı. Pek çok milletvekilinin Stavisky skandalına karıştığını halk duymuştu. Pierre hareketin dışında kalamazdı. Ayaklanma gecesi Concord meydanına, nümayişçilerin yanına fırladı. 6 ay sonra faşizm aleyhtarı mitingde Pierre yine ön saftaydı. Tribünde sosyalist Viard konuşuyordu. O konuşurken Pierre müzisyenle sert bir tartışmaya girdi. Militarizm aleyhinde söylemediğini bırakmadı. Her gün düzineyle gazeteyi en küçük ayrıntılarına kadar okuyor ve hiçbir nümayişi kaçırmıyor, hepsinde hazır bulunuyordu. 1935 yılı Fransa için bir dönüm noktası oldu. Faşist ayaklanmasından az önce kurulmuş olan halk cephesi, ülkenin öfkesi, sesi, umuduydu. 14 Temmuz'da ve 7 Eylül'de solcu yazar Henri Barbusse'un cenaze töreninin yapıldığı gün, 1 milyon insan Paris sokaklarını doldurdu. Hepsi de dövüşmek için yanıp tutuşuyorlardı. Onlara seçimlerin yakında yapılacağı, her şeyin sandık başında çözümleneceği söyleniyordu. Onlar sabırsızdılar, yumruklarını sıkıyorlardı. Halk, savaşın bir kabus gibi karşısına dikildiğini ilk defa bütün gerçeğiyle görmüştü. Almanya ordularını Ren bölgesinin sınırdaki kesimine sokmuştu. İtalya, Trablusgarp'ı boyunduruğu altına almıştı. Fransa, hem çevresindeki ülkelerden hem de kendi halkından korkan iğrenç adamlar tarafından yönetiliyordu. Bu adamlar kendilerini usta birer taktikçi olarak görüyorlardı. Siyaset konusunda hiç de saf olmayan İngilizlere yumuşak ve şirin davranıyor, Sonra da Roma'yı Londra'ya karşı kışkırtıyorlardı. Bunlar aslında bön adamlardı. Küçük devletler birbirinin peş sıra Fransa'ya sırt çeviriyorlardı ve Fransa'nın sipsivri ortada kalacağı gün gittikçe yaklaşıyordu. Onlar bunun farkında değillerdi. Seçimler onları ülkenin kaderinden daha çok ilgilendiriyordu. Halk cephesini bölmek için fırsat kolluyorlardı. Polis müdürleri kararsızları satın alıyor, ürkekleri korkutuyorlardı. Her gün yeni yeni faşist kuruluşlar ortaya çıkıyordu. Akşamları iyi aile çocukları başkentin zengin mahallelerinde "Kahrolsun İngiltere, yaşasın Mussolini!" diye bağırarak dolaşıyorlardı. İşçilerin oturduğu kenar mahallelerde iyice yakınlaşmış bir devrimden söz ediliyordu. Küçük burjuva iyiden iyiye paniğe kapılmıştı. Her şeyden şüpheleniyordu. İç savaştan, Alman saldırısından, casuslardan ve siyasi mültecilerden, askerlik süresinin uzatılmasından, grevlerden, sözün kısası, her şeyden korkuyordu. Yeni yıl hepsinin gözünde bir dönüm noktası önemi taşıyordu. Pierre olayların akışına kendini kaptırmıştı ve sanki bir kışla disiplin içinde yaşıyormuş gibiydi. André ile lise sıralarından beri arkadaştılar ama birbirlerini seyrek görürlerdi. Pierre'in hareketli bir hayat sürmesine karşılık André bir köşeye büzülmüştü. İnsan içine pek girmiyordu. Karşılaştıkları zaman Pierre son merak sardığı şeyi ona büyük bir heyecanla anlatırdı. Merak sardığı şey sürekli olarak değişirdi. Bazen yeni bir motor, bazen Breton'un şiirleri, bazen faşizm anahtarı yazarların kongresi. André dinler ve hep gülümserdi. Sigara içen köpek kahvesine otururlar, bira ya da vermut içerlerdi. Sonra ayrılırlardı. Sonra aradan koca bir yıl geçerdi. Ve birden Pierre, André'nin varlığını hatırlayıverir, atölyeye bir telaşla girerdi. "Bilmiyorsun, dün neler oldu?" diyerek başlardı anlatmaya. Bu kez de öyle oldu. Girer girmez sordu. "Viard'ın söylevini okudun mu?" "Alman militarizmine rağmen genel bir silahsızlanmaya gitmeliyiz. Herkes savaştan söz ediyor. Herkesin dilinde bu. Olacak mı, olmayacak mı? Fabrikada bizim müdür fala baktırdı. Kova burcuna bakarsan savaş olacak. Boğa burcu olmayacak diyor. Bu kafasızlık bizi nereye götürecek? Hitler kaçığın biri, bu bir gerçek. Fakat halk cephesi kazanırsa savaş olmayacak. Sen ne diyorsun?" "Ben? Bir şey bilmiyorum, düşünmedim." Pierre kalktı. "Nereye gidiyorsun?" "Kültür Sarayı'na. Bir sürpriz var. Sen de gel. Böyle bir deliğe tıkılıp kalmak da neymiş? Ben şimdi sık sık gidiyorum oraya. Çok dokunaklı bir şey. İnsanın yüreği cız ediyor. İşçiler, mühendisler, senin gibiler geliyor. Hepsi orada. Ben bu işe inanıyorum. Hem falsız inanıyorum. Bu inancımı fabrikanın müdürüne de söyledim. Öfkeden kuduracağını bile bile söyledim. Gelecek. Adım gibi biliyorum ki gelecek." "Kim gelecek, anlamadım ki." "Devrim gelecek. Biz de fabrikada olup bitenleri görseydin anlardın. Hadi çıkalım." André öndeki tuvale çaresiz gözlerle bakıyordu. Pierre onu sürükleyip götürdü. Büyük salona girmekte güçlük çektiler. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Tepedeki avize sanki bir yağ lekesiydi. Parlıyordu. İnsanların yüzleri de bundan farksızdı. Salonda kasketli işçiler vardı. Genç kızlar, memurlar, geniş kenarlı fötr şapkalarıyla ressamlar vardı. Şüpheciliğiyle ün salmış bu halk yeni bir gençlik yaşıyordu şimdi. Bu halk artık heyecanlanıyor, sesi kısılıncaya kadar tartışıyor, konuşuyor, gerilememek için yemin veriyordu. Bütün dünyanın tanıdığı Nobel almış bir bilgin eşiğine geldikleri yeni hayat üzerine pırıl pırıl dörtlük bir şiir düzmüş olan genç bir işçinin elini sıkıyordu. Burada halk cephesi sözü "açıl susam açıl" sözü gibi tılsımlıydı. Hele halk cephesi bir kazansa, o zaman mesela toprağı işleyen ırgat fırçayı eline alıp resim yapacak, mesela bir bahçıvan bugünkü ön yargılarından silkini verecek, Picasso'nun resimlerinin tadını çıkaracaktı. Şiirler çağın dili, sesi oluvereceklerdi. Bilginler ölümsüzlüğün sırrını bulacaklar ve tarih boyunca büyük olaylara tanıklık etmiş olan Sen Nehri bu defa yeni bir Atina'nın doğuşunu seyredecekti. André çevresindekilere bakıyordu. Bir işçi dinliyordu. sanki güzel bir içkiyi içiyormuş gibi hazla dinliyordu. Birisi esniyordu boyuna. Gazeteci olmalıydı bu adam. Salonda çok kadın vardı. Herkes sigara içiyordu. Kürsüde ufak tefek bir ihtiyar konuşuyordu. Adam ünlü bir fizikçiydi ama Andre onu tanımıyordu. Bilgin alçak sesle konuşuyor, arada öksürüyordu. Andre adamın konuşmasından bölük pörçük sözleri duyabiliyordu. Sosyalist, kültür, yeni bir hümanizma gibi sözler. Andre bu böyle toplantılara hiç gelmezdi. Birdenbire atölyesinde yarım bıraktığı işi geldi aklına. İçine bir eziklik çöktü. Ama bir an bakışları kürsüye kaydı, kendini tutamadı, bağırdı. Bak, bak bu Lucien! Pierre'in sözünü ettiği sürpriz bu olmalıydı. Andre birden lise yıllarındaki Lucien'i hatırladı. O bakire kızın öfkesini seviyorum diye şiir okuyor, nasıl esrar çektiğini anlatıyordu. Şimdi işçilerle omuz omuzaydı. Tabii öyle ya, insan değişiyor. Lucien hemencecik salondakilerin ilgisini çekmişti. Ateşli konuşuyordu. Dünyanın kaderi bombardıman uçakları tarafından çizilecek. Veya toprağın altında çalışanlar tarafından, yani Ruhr'daki, Silezya'daki madenciler tarafından çizilecek. 600 milletvekili ne mi olacaklar? Böceklerle uğraşan bir bilgin bana bir çeşit Mayıs böceğinden bahsetti. Sinekler yumurtalarını bu böceğin vücuduna bırakırlarmış. Yumurtalar burada kurt olurmuş. Mayıs böceği hareket edermiş ama sonunda ölürmüş. Milletvekilleri de debelenen kurtlardan farksız. Lucien Hitler'den, savaştan, devrimden bahsetti. Sustuğu zaman derin bir sessizlik oldu. Sesinin ve sözlerinin etkisi devam ediyordu. Sonra birden bir alkış koptu. Pierre ellerini acıtırcasına alkışladı. Andre'nin çok yakınındaki bir işçi gürledi. Biz genç Fransa'yız. Biz geleceğin çocuklarıyız. Andre sinekleri, savaşı ve Lucien'i unuttu. Bu işçinin resmini yapmayı isterdi. Kürsüdeki yaşlı bilgin Lucien'in elini uzun uzun sıkıyor, bir türlü bırakmıyordu. Soluk yüzlü, sıska ve genç bir adam birdenbire ayağa kalktı. Şık giymeye çalışmıştı ama yoksulluğu belli oluyordu. Söz istiyorum diye bağırdı. Başkan çıngırağını çaldı. Adınız? Grinet. Adım size pek bir şey ifade etmeyecek. Ama demin konuşan bayın adı başka türlü önemli. Eğer aldığım bilgiler beni yanıltmıyorsa bu bayın babası Paul Tessa. O Stavisky dolandırıcısından 80 bin frank almıştır. Şüphesiz bu parayla da... Sözlerinin gerisi salondan yükselen gürültü içinde eridi gitti. Grinet ele geçirdiği bir bastonu silah gibi havaya kaldırmıştı. Onun yanı başında genç ve iri yarı bir adam bir tabure kapmış, tabureyi labut gibi sağa sola sallamaya başlamıştı. Andre çıkış kapısına güçlükle ilerledi. Pierre ona sokakta yetişti. Andre, bekle bizi. Lucien'le birlikte kahveye gideceğiz. İstemiyorum. Neden istemiyorsun? Bu soruyu onlara yetişmiş olan Lucien sormuştu. Gidip bir bira içelim. İçeride havasızlıktan boğuluyordum. Konuşmayı zor bitirdim. Zaten bana sataşacaklarını önceden haber vermişlerdi. Pierre gülmeye başladı. Bu onlara güzel bir ders oldu. Ben bu Grinet herifini tanıyorum. 6 Şubat'ta da iş başındaydı. Manyak herif eline bir ustura almış, atlara hücum ediyordu. Ondan iyisini seçemezlerdi. Lucien, sen gayet iyiydin. Şimdiden gazetelerin ne yazacağını kestiriyorum. Bir kere edebiyatçı olarak ünlüsün. Sonra düşün, Poltesa'nın oğlu bizimle beraber. Senin için bir dram sayılır bu. Ama düşün, baba hangi cephede, oğlu hangi cephede? İşte bu sebepten seni susturmak istiyorlar. Fevkaladeydin sen. Andre, sen niye konuşmuyorsun? Vallahi doğrusunu istersen ne söyleyeceğimi pek bilemiyorum. Hadi hadi. Biliyor musun, bu işleri çok düşünmeli, iyice ölçmeli. Hele ben. Hani sen kendin söylemiştin ya, çok geç tepki veriyorsun demiştin. İşte bu yüzden. Onlarla birlikte genç bir kadın yürüyordu. Başı açık, saçları kıvır kıvırdı. Çevresine şaşarak bakan bir hali vardı. Gözleri bir uyur gezeninkileri andırıyordu. Sessizce yürüyordu. Birdenbire durdu. Anahtar sende mi Lucien? Stüdyoya gitmeden eve uğramak istiyordum da. O zaman Lucien unutkanlığını düzeltmek istercesine. Beni bağışlayın, tanıştırmadım sizi. Janet Lambert, tiyatro oyuncusu, lise arkadaşlarım André Corno, Pierre Dubois. Ve sonra Janet'e dönerek, önce hep beraber bir şeyler içelim, sonra seni stüdyoya bırakırım. Kahve boştu. Bölmenin gerisinde oranın gediklileri kağıt oynuyorlardı. Dam bende. André birayı büyük yudumlarla içiyordu. Janet'e şöyle bir göz ucuyla baktı, çarpılır gibi oldu. Kızın gözleri müthişti. Üç adam eski yıllardan, okul anılarından söz açmayı denediler. Fakat konuşma bir zaman sonra ölgünleşti gitti. Pierre bile susmuştu. Sıcak ve gürültü onları hırpalamıştı. Orta yaşlı iki adam tezgaha geldiler. İçki söylediler. Bir tanesi 40 yaşlarında gösteriyordu ve başında tellal kasketi vardı. Yüksek sesle yanındakilere şu söylendi. Bir ihtimal, diyelim ki bir bacağını kestiler. Boktan bir şey olur değil mi? Daha genç olan cevap verdi. Tellal gitti, plak dolabına para attı. Büyük bir gürültü kapladı ortalığı. Pierre müziğe uyarak mırıldandı. Titi'nin peşinden koşuyorum. Hatırlıyor musun? Bu savaştan sonra herkesin ağzındaydı. O sıralarda biz boyuna ders hafızlıyorduk. Ne tuhaf. O zamanlar neler söylenmiyordu ki? Devamlı bir barış sözü mesela. Ya şimdi? Duydunuz ya demin. 2 kere 2 4 eder. Gerçekten de bundan basit ne var? Önce Almanların elinden bol süt veren inekler alınır. Bu birinci perde. Sonra sıra konferanslara gelir. Ödeyecekler mi, ödemeyecekler mi? Refah ve mutluluk üzerine kanunlar çıkarılır. Oysa benim evimin çevresi köprü altında yatanlarla doludur. İkinci perde, balık denize dökülür. Kahveyi yakarlar. Yeni fabrikadan çıkmış makineler tekrar hurda yığını haline gelir. Ve Hitler sahneye çıkar. Haydi, bütün anlaşmaların kıçına birer tekme. Herifler silahlanır, biz silahlanırız, herifler daha çok silahlanır. Biz durur muyuz? Biz de tabii. Şimdilik 3. perdeyi oynuyoruz. 4. perdeyi kestirmek çok kolay. Hitler nutuk çeker. Strasbourg ve Lille şehirlerini istiyorum diye. Haydi, hepinize gaz maskeleri ve konserveler dağıtılır. Öyle ya, uygarlığı kim savunacak? Biz. Birden bu bina üzerinde bir bomba patlar. Artık gerisini söylemek gereksiz. Yalnız öyle sanıyorum ki, halk bu oyunun böyle oynanmasına izin vermeyecek. Bir yardım konuşmaları herkese etkiledi. Küçük burjuvaları bile. Seçimlerde göreceksiniz, solcular çoğunluğu sağlayacak. Lucien gülümsedi. André Pierre'in ne söylediğini dinlememişti gerçi ama bu gülümseyiş onun kanına dokundu. Kendi kendine bu çocuk bir snob dedi. Bir yandan da ona hayranlıkla bakmaktan kendini alamadı. Lucien yakışıklı adamdı. Gözlerinin yakıcı bir yeşili vardı. Saçları bakır renginde ve kıvır kıvırdı. Yüzü kalıplanmış bir maske gibi solgundu. Lucien bu haliyle bir ortaçağ haydutu rolündeki bir aktörü andırıyordu. Peki ya sonra ne olacak diyordu. Fiat halkı şimdi iktidarda olanlardan daha kötü mü silahlandıracak? Evet, belki böyle olur. Herif gösteriş meraklısının teki çünkü. Oysa söz konusu olan şey bu değil. Mesela babam. Şimdi sadece çoğunluğun temsilcisi. Yeniden milletvekili seçilecek, bu sefer de solcu çoğunluğun temsilcisi olacak. Ve üstelik yaptığı işe inanarak.